Ayrım 14.
Bu saatler evlerinin dışında ayrı bir işte çalışmayan diğer annelerin çoğunlukla eve dönüş saati olduğundan genelde çocuk parkı ve kum havuzunun civarında pek fazla insan kalmıyordu. 2-3 gün sonra karşımdaki park sırasında garip tavırlı bir adam düzenli olarak oturmaya başladı. Önceleri pek fazla dikkat etmedimse de bir süre sonra her başımı kaldırdığımda yaptığı bir hareketle bana cinsel organını göstermeye başladı. Etrafta başka kimse görünmediği için ürkmüştüm. Çocuğumu ve eşyamı toplayıp parkın girişindeki görevliye yöneldim. Durumu açıkladım ve önlem almasını istedim. Bir şey yapamayacağını, karakola şikayet etmem gerektiğini söyledi. Acaba orada ne sıfatla duruyor, ne iş için maaş alıyordu? Bekçi olmadığını, sadece park girişi ücretleri almakla yükümlü olduğunu söyledi. Kabul etmekten başka seçeneğim yoktu ama kızgındım. Düzenim bozulmuş, huzurum kaçmış, ayrıca da ürkmüştüm. Hiç üşenmeden çocuk arabasını ite ite bölge karakoluna yolunu tuttum. Karakola çocuk arabasıyla gelen kadını biraz hayretle karşıladılar. Komisere çıkıp olayı aktardım. Yüzüme bile bakmadı. Önündeki kağıtları karıştırarak "Neden bu saatte gidiyorsun ki parka?" dedi fütursuzca. Bir iş yerinde çalıştığımı, sadece öğle tatilinde çocuğumu çıkarabileceğimden bu saati seçtiğimi anlattım. "Sen de diğer annelerin gittiği saate izin al," dedi. Sabırlı bir şekilde bunun neden mümkün olmadığını açıkladım. İlk defa başını kaldırmak zahmetini gösterdi. "Kimsenin bulunmadığı saatte parka gidiyorsan zaten aranıyorsun demek sen," diye tısladı aşağılayıcı bir sesle. 27 yaşındaydım ve bugünkü bilincim ve güvenim gelişmemişti henüz. O derece tiksinmiş, aşağılanmış, ürkmüştüm ki orayı hızla ve nefretle terk ettiğimi anımsıyorum. Komiserin de istediği buydu zaten. Bu işten en çabuğundan sıyrılmak, sorumluluğu üstünden atıvermek. Bu yaşadığım olaya kurbanı suçlamak adı verilir. Taciz edilen kişiyi suçlayarak susturmak, şikayetini dinlememek ve uğraşmamak, böylelikle düzende değişim yapmamak için suçu taciz edilene kurbana yüklemek. Kurbanın suçlanması. Kurbanı suçlamak toplumumuzda güçsüz durumda olanlara ve özellikle kadınlara karşı sistematik olarak kullanılan son derece etkili bir yöntemdir. Güçlü iktidar konumunda olanlar olumsuz olayların sorumluluğunu sorgusuzca güçsüzlere yükler, böylelikle sorumluluktan kurtulmayı, kendilerini rahatlatmayı benimserler. Aile içi ilişkilerinde de benzer yöntemler benimsenir. Sorunların suçu çoğunlukla kadına yüklenir. Toplum da genelde bu duruma destek olup işbirliği yapar. Güzel ve albenili bir genç kadındı Esra. Varlıklı, iyi eğitim görmüş bir ailenin kızı olarak eşit düzeyde varlıklı bir başka ailenin oğluyla evlenmişti. Süslü bir evi, 2 yaşına gelmiş küçük bir kızları vardı. Kemal ise ailesinin tüm mal varlığının en önemli mirasçısı, varlığı devam ettirecek tek erkeğiydi. Öz emeğiyle uğraşarak elde etmediği kolay bir kazancı, değeri bilinmeden ele geçirilmiş geniş olanakları hazmedemeyecek yaşta ve zihniyetteydi henüz. Her istediğini pek çabuk ve kolay elde edebilmenin şımarıklığıyla parasını har vurup harman savuruyor, sürekli evinin dışında gönül eğlendiriyordu. Eşinden başka düzenli birlikte olduğu bir kadınla ilişkisi herkesçe malumdu. Bu ilişkisini toplumsal olarak da yasalaştırmış, kadına ayrı bir ev tutmuş, maaş bağlamıştı. Bu ailesinin dahil herkesin bildiği ama açıkça dile getirmediği bir durumdu. 28 yaşındaki Esra yaşama küskün ve depresifti. 2 yaşındaki kızıyla süslü evinde tek başına yaşıyor, eşinin belirsiz zamanlarda gelişlerine göre yaşamını ayarlıyor, pek az insanla görüşüyordu. Utanıyordu, onuru kırılmış, kırgın ve umutsuzdu. Eşine şikayetleri pek fazla sonuç getirmiyordu. Eve geldiği zamanlar Kemal sürekli onu suçluyor, hırpalıyor, nereye gittiğini, ne yaptığını sorguluyor, kadınlığını aşağılıyor, bu depresif durumuyla kızına iyi bir anne dahi olamadığını sürekli vurguluyor, kendine iyi bir eş olmadığından şikayet ediyordu. Daha ne yapabilirdi acaba? Bu yılgınlığından, depresif hissetmekten nasıl kurtulabilir, eşinin gözüne nasıl girebilir, onu nasıl geri getirebilirdi? Anne babası Esra'nın sabretmesi, kızmaması, beklemesi gerektiğini özellikle vurguluyorlar. Erkek milletinin böyle olduğunu, zamanla geçeceğini, tüm kadınların bunu yaşamak, sabretmek zorunda olduğunu söylüyorlardı. Kızlarını vermiş oldukları bu varlıklı ailenin gelin statüsünden geri almak istemedikleri aşikardı. Kayınvalide ile kayınpederi ise eğer Esra daha da iyi bir eş, daha da iyi bir kadın, daha da iyi bir anne olabilseydi oğullarının elbette başka bir kadına bakmayacağını ima ediyor, suçu Esra'nın yaptıkları ve yapamadıklarını atfediyorlardı. Kurbanı suçlamak toplumumuzun hayli sıkça ve kolaylıkla kullandığı bir yöntemdir. Böylelikle iktidar ve güç sahipleri düzeni geliştirmek, değerleri ve durumu sorgulamak sorumluluğundan kolaylıkla sıyrılmış olup tüm yükü ve sorumluluğu bir kişinin üzerine yüklerler. Kendilerini de aklarlar. Yükü taşıyan ve suçlananlarsa genelde güçsüzlerdir, yani kadınlar. Bunun en önemli göstergesi günümüzde kadınların başının örtülmesidir. Sav şöyle ki, eğer kadın başı açık gezerse erkeğin şehvet duygularını kabartacak ve böylelikle erkeğin onu arzulamasını kışkırtmış olacak. Erkeğin kendi cinsel istek ve şehvet duygularını sahiplenip denetlemesini beklemek yerine sorumluluk kadına yüklenmektedir. Böylelikle sadece kadın denetlenmekte, kadının hareketleri kadar giyimi, duruşu, konuşması bile sınırlanmaktadır. Erkeğin kendi şehvet duygularını, saldırganlığını ne şekilde örteceği veya denetleyeceği sorgulanmaz. Denetlenemediğine göre suç güç sahibinde, yani erkekte değil, tabii ki onu bu duruma kışkırtan güçsüzde, yani kadındadır. Senin yüzünden sözcüğü bir kadının hayatında en sık karşılaştığı sözcüklerdendir. Fransızların meşhur Charles la femme, kadını arayın terimi, her sorunun altında mutlaka bir kadın parmağı olduğunu varsayan ataerkil söylemin bir göstergesidir. Üstelik kadınlar buna o denli alışmış ve benimsemiştir ki tüm kötü olayların kendi yüzünden oluştuğuna kendilerini inandırır, tükenmez suçluluk duyguları içinde kıvranır dururlar. İktidar söylemi, başına gelen tüm sorun ve kötü duygulardan arınmanın çözümünü, bu duyguların sorumluluğunu kadına yükleyerek elde etmektedir. Böylelikle de suçluluk duygusu ve kendini değiştirme yükümlülüğünden kurtulmaktadır. Nitekim Muammer de işsiz kalmanın suçunu ve sorumluluğunu yekten Fatoş'a yüklemekteydi. Söylemi şöyleydi. Eğer Fatoş ona gerektiği gibi yardımcı olsa, fikirleri verip yönlendirse, iş kurması için sermaye verse, elbette ki iş sahibi olacaktı. Buna içtenlikle de inanmaktaydı. Örneğin Fatoş onu yürütmekte olduğu işine ortak edebilir, hatta Fatoş'un işini Muammer yürütebilirdi. Fatoş bunlara meydan vermemekle Muammer'in işsiz kalmasına neden olmaktaydı. Oldukça inançlıydı bu konuda. İşsizliğinin, huzursuzluğunun suçu Fatoş'tu. Bundan emindi. Suçu kendimizde aramayıp sadece ve sürekli karşı tarafı suçlamak, sistemimize öylesine yerleştirmiştiriz ki, kızdığımız, öfkelendiğimiz, zorlandığımız zamanlarda sorgusuzca suçu karşımızdakine yükler, rahatlarız. Olaya kendimizin ne şekilde katkıda bulunduğunu kolayca göz ardı ederiz. Yansıtma, en sık kullanılan savunma mekanizmasıdır. Erkek ya da kadın, çoğunlukla hepimizin başvurduğu bu savunma şekli cinsel roller ve ilişkilerde sabit şekilde yaşanır. Erkekler karşı tarafı suçlamayı, kadınlarsa her şeyden kendini sorumlu ve suçlu görmeyi erken yaşta öğrenir. Bu sistem öylesine içselleştirilmiştir ki çoğu erkek her olayda karşı tarafı suçlamayı, kendini sorgulamamayı kolayca ve inançla yapar. Kadınlarsa bazen kendilerinin payı dahi olmadığı her olumsuz olayda suçu kendinde aramaya çalışır. Suç yükleme ve suçlu aramadaki bu erkek kadın farklılığına toplumda bol miktarda destek olur. Eril değerlerle örülmüş bir toplumda yetişmiş kadınlar bu suçlamalara erken yaştan tanık olup maruz kaldıkları için aynı değerlerin savunucusu olarak onlar da sadece sürekli kadını suçlamayı yeğlerler. Örneğin çocukların okul başarısızlığı. Toplum çocuğun okul başarısızlığını çoğunlukla hep anneye yükler. Bu suçlamaya okul idaresi, öğretmenler, çevre ve tabii ki baba da katılır. Sonuçta annenin faaliyet ve uzmanlık alanı olmayan bir ortamda okul eğitimi, başarı ve başarısızlığın annenin davranışlarıyla doğrudan oranlı olmadığı bir durumda, başarı ve başarısızlık öğrenciye olduğu kadar tabii ki öğretmen ve okulun niteliğine de aittir. Yine de kaçınılmaz olarak kötü sonuçlardan anne sorumlu tutulur. Toplumun ürünü olan anne de kendi alanı olmayan bir konuda gereksiz yere tükenmeyen suçluluk duyguları geliştirir. Kaba güç ve saldırganlık, çaresizlik, güçsüzlük. Kaba kuvvet ve saldırganlığa başvurmak aslında güç değil, güçsüzlük göstergesidir. Temelde çaresizlik ve güçsüzlüğü simgeler. Kişisel gücü ile başaramadıklarını kaba kuvvetini kullanarak yaptırmaya yönelen kişi gerçekte ne denli güçsüz olduğunu bilir ve bu nedenle kaba güce başvurur. Kişisel gücü, aklı, mantığı, deneyimlerinin birikimiyle sözünü geçirtemeyen kişi aslında çaresizliği ve zayıflığıyla yüzleşmektedir. Kendini etkisiz ve güçsüz görmekten duyduğu eziklik kolayca ilkel bir saldırganlığa dönüşür. Kaba güç sayesinde istediğini elde etmeye, güçlülüğünü kanıtlamaya çalışır. Kaba güç kullanımının erkeksi sayıldığı anlayış, erkeklerin kaba güçleriyle erkekliklerini özdeşleştirmelerini sağlamıştır. İlk çağlardan günümüze miras kalan bu algılama, günümüzün yaşam koşullarında oldukça farklıdır. Toplumun giderek sanayileşmesi sonucu sadece bedensel gücüyle hayatını kazanan erkekler azalmaktadır. Rutherford'a göre geleneksel erkek rollerinde azalma, iş güvencesinin eksikliği, fakirlik, sıkıntı, işsizlik, düşük gelir pek çok erkeği bir boşluk duygusuna sürüklemektedir. Bunun hazin sonucu erkeklerin öz yıkıcılığı kadar ev içi şiddetin de artmasıdır. Geçiş sürecindeki toplumumuzda değişmekte olan kadın ve erkek rolleri, kadınların giderek ev dışı işlerde görev alması, daha fazla eğitim ve deneyimle ev içinde de söz sahibi olmaları, erkeklerin alışılagelmiş otorite konumunu sorgulatmaktadır. Yüzyıllardan beri yerleşik iktidarın sorgulanması günümüz erkeğini boşluk duygusuyla yüzleştirir. Geleneksel erkeklik tanımları ve davranışları artık geçer akça olmamaktadır. Yerine yerleştirecek erkek imgesi ise belirgin olmadığı gibi değişim ve sorumluluklarla yüklüdür. Yeni erkek artık sadece evin geçimini temin etmekle yetinen ve karşılığında mutlak hizmet bekleyen kişi değildir. Evi, ailesi ve çocuklarına da karşı ilişki sorumluluğu taşımak zorundadır. Bunun yanında ev içi kadar çocuk bakımını da paylaşması beklenmektedir. Bunların üzerine eşini ruhsal ve cinsel olarak mutlu etmek zorunluluğu da eklenmiştir. Tüm bu beklentiler alışılagelmiş otoriter, mutlak güç sahibi erkek imgesini sarsmakta ve değişime zorlamaktadır. Değişimse hiç de kolay bir süreç değildir. Özellikle asırlarca konforlu bir şekilde sorgusuz sualsiz kullanılmakta olan bu rolü değiştirmek her baba yiğidin harcı değildir. Değişmekte olan cinsel roller günümüz erkeğini bir çeşit bunalıma sürüklemektedir. Bunalımda olmak, ne yapacağını bilememek, olumlu rol örneklerinin eksikliği ve boşluk çoğu erkeğin alışık olmadığı bir varoluştur. Erkekler bu tür duygulara sahip olmayı ve bunlarla sağlıklı bir şekilde baş etmeyi öğrenmemişlerdir. Çoğunlukla bunalımın dışa vurumu kapalı kapılar ardında ev içinde sözel ve fiziksel şiddete dönüşür. 3. Cinsiyet ve güç. Kadın ve erkek için farklı tanımlar. Erkekler güçsüzlükleri adına utanır. Kadınlarsa güçleri adına. Louise West. Güç kavramı erkekler ve kadınlar için epeyce farklı çağrışımlar taşır. Şimdiye kadar zihinlerimize yerleşen güç kelimesi, sözlük anlamıyla fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet demektir. Bu anlam ancak bir bölümüyle gücü açıklar. Gözle görünen güç, kaba kuvvet, bir başkası veya başka bir şey üzerinde uygulanan baskı, kuvvet ve kontrol içeren otorite, iktidar. Bu tür gücün tanımı sadece eril değerler göz önüne alınarak yapılmış, kullanımı da özellikle erkeklere hak görülmüştür. Kuvvet ve baskı içeren bu güç, türü toplumca bir erkek boyutu, erkeksi varoluş tarzı olarak simgelenir. Bu türde bir gücü ve iktidarı kullanan kadın için toplum erkek gibi kadın tanımını boşuna yapmamıştır. Bu tanıma göre gücünü artırmak, daha güçlü ve etkili olabilmek için başkalarını kontrol etmek, başkaları üstünde baskı, otorite, iktidar uygulamak gerekmektedir. Güç, kendi gücünden kaynaklanmakta ancak başkası üzerinde kullanılan güçle kanıtlanmaktadır. Bu tür güç anlayışında mutlak kazanma duygusu, kazanma, kaybetme kavramları dolayısıyla güç oyunları gündemdedir. Kimin daha güçlü olduğunu kanıtlamak için girişilen sonsuz güç oyunlarıdır bunlar. Erkek oyunları, sportif karşılaşmaların pek çoğu bu ilki üzerinde kuruludur. Gücünü kanıtlamak üzere girişilen spor oyunları, güreşler, rekabet girişimlerinde kaba gücün sergilenmesi ve kazanma kaybetme yöntemleri bir erk göstergesi olarak yüceltilir. Ne yazık ki bu tür bir güç anlayışı yaşamımızın tüm boyutlarına girmiş, iş ilişkileri kadar kişisel ilişkilerde kazanma kaybetme yöntemleri geliştirmiştir. Kıran kırana yaşanan bir dünyada yönetim ve iktidarların da sergilediği kazanma kaybetme yöntemleriyle dünyamızın nerelere sürüklendiğine ne yazık ki hep birlikte tanık olmaktayız. Toplum kadının güce ihtiyacı olmadığını düşünür. Güç erkeklere bahşedildiği için ihtiyacı olduğunda nasılsa bir erkek tarafından temin edilecektir. Kadına ihtiyaçları için erkeğe bağımlı kılıp kısıtlayan bu anlayış, her iki cinsi de belirli rollere sınırlar. Toplumun cinsel rol dağılımı bu bağlamdaki gücü erkeğe, güçsüzlüğü ise kadına reva görür. Erken yaştan itibaren çocuklarımızı bu yönde koşullandırıp yönlendirmez miyiz? Erkek çocuklarından korkmamaları, üzmemeleri, fazla ağlamamaları, duygularını belli etmemeleri bekler. Erkekler ağlamaz, üzülecek ne var? Ne biçim erkeksin sen gibi sözlerle onları duygularını bastırmaya, zaaflarını göstermemeye, güçlü görünmemeye iteriz. Kızlarınsa korkması, üzülmesi, ağlaması, duygularını göstermesi onay görmekten öte adeta kız rolüne uygun düştüğü için bilinçli olarak veya bilinçsizce pekiştirilir. Küçük kızlar güçsüzlüklerini sergileyerek daha çabuk kabul edilip beğenildiklerini, daha etkili olabildiklerini zamanla öğrenirler. Erkek arkadaşlarıyla dolaşan genç kızların yapmacık korkuları, sahte becerisizlikleri, gerçekte toplumun kadın rolünden beklediği güçsüzlük oyunlarıdır. Böylelikle kadınlar daha kadınsı olduklarını düşünürler. Sergiledikleri güçsüzlükle yanlarındaki erkeğin yardımlarına koşmasını ve onun kendini güçlü hissetmesini sağlarlar. Yanındaki erkek her ne kadar gerçekten güçsüz de olsa, güçsüzlüğünü sergileyen kadın kendine kıyasla onu güçlü hissettirebilir. Bu bir toplumsal oyundur. Kadın ve erkek olmanın toplumca onaylanmış rolleridir. Haliyle de çoğu kez kadınların dolaylı yaptırım gücü haline dönüşür. Hoş gözlemlerdir. Bozulan arabasının motor kapağını açıp çaresizce içine bakan veya araba lastiği patlayan bir kadın sürücünün hemen yardımına koşan erkekler. Yardımseverlik kadar erkeksi güçlerini, becerilerini de sergileyebilmenin hazzı. Bu nedenle kadınların arabalarının motorunun nasıl onarılacağı veya lastiğinin nasıl değiştirileceği bile pek fazla ilgilenmez, bu konuda toplumca pekiştirilmiş beceriksizliklerini bir yaptırım gücü olarak kullanırlar. Aynı şekilde erkeğin gücünü pohpohlayıp yaptırmak istediklerini kadınsı, becerisizlik oyunlarıyla elde eden kadınları toplumumuzda erkekler kadar kadınlar da benimser. Hatta erkekler bu tarzı beklediklerini açıkça dile getirirler. Bu da gücün cinsel arası eşitsizlik dağılımı nedeniyle kadınların geliştirmek zorunda kaldığı dolaylı bir güç olmuştur. Oysa gerçek yaşama baktığımızda kaba kuvvet ve gücün kullanımı hiç de sadece erkeklere mahsus değildir. Özellikle kırsal yöredeki kadınlar kaba kuvvet ve dayanıklılık açısından çetin ve çok güçlü davranışlar sergilerler. Sırtında inanılmaz boyutta yük taşıyanlar genellikle kadınlardır. Hayvanların bakımı, toprağın sürülmesi, ekinlerin kaldırılması gibi fiziksel kuvvet isteyen işlerin çoğunu köyde kadınlar yapar. Kasaba ve kentlerde her gün çarşı, pazardan elinde yiyecek ve malzeme dolu torbaları, fileleri eve taşıyan, evin tüm kaba kuvvet gerektiren işlerini yapanlar da yine kadınlardır. Ancak resmi güç toplumca yine de erkeğe ait olarak belirlenir. Kaba kuvvetin ve gücün çağdaş simgeleri. İlk topluluklarda geçerli olan kaba kuvvetin ve gücün tahtına zamanla silahın gücü geldi oturdu. Hiçbir çaba sarf etmeden parayı basarak ele geçirilen ve kaba güçten daha da etkili, daha güçlü olan silah. Hiç değilse kaba güce sahip olabilmek, onu kullanabilmek için çaba göstermek, kendini geliştirmek, yetiştirmek gerekiyordu. Hiç değilse kaba güç karşılaşmalarında galip gelen taraf gerçekten bileğinin ve çabasının hakkıyla galip geliyordu. Oysa silah kolay ve ucuz bir galibiyet aracı. Fazla bilgi, gelişim, çaba sarf etmeden sahiplenilen bir güç aracı. Üstelik bu silahı, bu gücü elde edebilmenin birincil aracı çaba, hak etme gibi değerler değil, sadece varlık ve para. Evet, günümüzde kaba kuvvetin tahtına varlık, para ve silahın gücü oturmuştur artık. Varlık, para, silah sahibi bulunduğu toplulukta bu varlıkları oranında güç sahibidir. Tapılınan erk, yüceltilen güçler, çehre, yüz değiştirmiş, varlık, para ve bunların sağladığı iktidar yeni güç simgeleri, çağdaş güç tanrıları olmuştur. Günümüzde güç sahibi olmak, istediklerini varlığının, parasının, silahının gücüyle elde etmek, parayla söz sahibi, dolayısıyla da iktidar sahibi olmaktır. Günümüzün güç anlayışı bu söylemdedir. Artık erkeğin mutlaka kaba güce sahip olması şart değildir. Varlık ve iktidar sahibi ise zaten güçlüdür. Kaldı ki istenirse kaba güç, para karşılığı kolayca satın alınabilir. Bu durum birçok erkeği ikilemde bırakır. Eskiden hiç değilse çalışarak geliştirilebilen bir kaba güç sayesinde erkekliğini ispat edebiliyordu. Günümüzde kaba gücün yerini alan para ve silah gücü, her erkeğin elde edebileceği veya elde etmek isteyeceği araçlar değildir. O halde gücünü neyle ispatlayacak, nasıl kanıtlayacaktır? Erkeklerde güç kavramının değişmesi günümüz erkeğinin ruhsal boyutta huzursuz ve çelişkili olmasını getirmektedir. Erkek gibi olmak sorgusuzca hep üstün olmayı içerdiğinden erkeklerin üstünlüklerini kanıtlayacağı simgeler değişmektedir. Üstün olmaksa erkek söyleminde başkası üzerinde üstünlük kurmaktır. Ne yazık ki bu değişimlerin acı bedelini çoğunlukla evde kadınlar ve çocuklar öder. Öğrenilmiş çaresizlik. Tüm güç içeren durumlardaki gibi toplum yeni güç simgeleri olan varlık, para ve iktidarı sorgusuzca erkeğe bahşeder. Kadının kişisel varlığı dahi olsa, çalışarak aile ekonomisine çeşitli katkılarda da bulunsa, varlık ve para yine de erkeğin denetimindedir. Toplum sorgusuzca kadınların bu tür bir güce ihtiyacı olmadığını, bunun nasılsa bir erkek tarafından sağlanacağını varsayar. Kadınlarsa varlık ve para konularında kendilerini öğrenilmiş çaresizliklere teslim ederler. Yaşamakta oldukları ortamın maddi karşılığının, ev bütçesinin, eve giren paranın, harcanan paranın, ailenin mal varlığının ne olduğu konusunda bilgi sahibi olmadıkları gibi bu konuda bilgi sahibi olmaları gerektiğini bile düşünmezler.